8. Ordu. Orduya önem verilmesini gerektiren sebepler. Osmanlı İmparatorluğu inhitata başladığı tarihten beri ordunun ıslah edilmesi fikri devlet icraatının başlıca maddesi haline gelmişti. Avrupa usulünde bir ordu kurulması karşısında dikilen mukavemet, 2. Mahmut devrinde Yeniçeri ordusunun ortadan kaldırılmasıyla sona ermiş bulunuyordu. 1843'te Avrupa ordularında yürütülmekte olan usul ve kaideler, müdahalesiz olarak Türk ordusu için kabul edilmişti. Fakat bu usul ve kaideler sabit değildi. Avrupa devletleri askerlik alanında devamlı olarak terakkiler kaydediyorlardı. Askerlik bir fen ve sanat işi haline geliyordu. Kırım Savaşı ardınca gelen yıllarda Prusya ve Piemonte ordularını yeni esaslara göre tensik ettiler. Rusya bu savaştaki yenilgisinden gerekli dersleri çıkararak askeri kuvvetlerini artırmaya koyuldu. Bu kuvvetler er geç Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kullanılacaktı. Osmanlı Devleti için istila harpleri yapmak devri geçmişti. 1852'de kendini gösteren zorlu Rus baskısı ancak İngiltere'nin ve Fransa'nın yardımıyla Kırım'da geçici bir zaman için önlenebilmişti. Fakat imparatorluğun bünyesini çatırdatan ve alt üst etmek isteyen yalnız bu tehlike değildi. Hristiyan çokluğunun yaşadığı eyaletlerde ayaklanmalar ve isyanlar kronik hastalık haline gelmişti. Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Suriye olayları güçlükle bastırılabiliyordu. Ordu bu olaylar karşısındaki başarısızlıklarıyla devletin zayıflığını gösteren barometre vazifesi görüyordu. Ona imparatorluğu savunacak bir kudret kazandırmak devlet için bir hayat meselesiydi. Abdülaziz, çoğu Osmanlı padişahları gibi orduya ehemmiyet vermekte ve onunla yakından alakadar olmaktaydı. Ordunun teşkilatlanmasına dair verilen emirlerinin yerine getirilmesinde şiddet ve ısrar gösteriyor ve bu hususta mazeret dinlemek istemiyordu. Orduya verilmesi gerekli önem hakkında vükela da padişahın düşüncesini paylaşmaktaydı. Fakat önemi kavramak meseleyi çözmek için kafi değildi. Askerlikle ilgili çeşitli meseleleri bir nizama bağlamak icap ediyordu. Asker kaynakları. İmparatorluğun geniş hudutlarının savunulması için ordu mevcudunun yüksek bir seviyede tutulması gerekiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu istenilen seviyede bir orduyu teşkil edecek kadar kalabalıktı. Fakat Gülhane hattında askerlik hizmetinin bütün tebaa için mecburi kabul edilmiş olmasına rağmen yalnız Anadolu ve Rumeli'deki Türkler muntazam ordu için askere alınabiliyordu. Hristiyan halk askere alınmıyordu. Bundan başka Rumeli'de, Bosna ve Hersek'le Arnavutluk halkından Doğu Anadolu'da da bilhassa Kozanlı, Dersim ve Havalisi ahalisinden ve bir de Arap Yarımadası halkından asker alınamıyordu. İstanbul halkı da askerlikten muaftı. Abdülmecit devrinde Bosna, Hersek ve İşkodra eyaletlerinden asker almak için devlet kuvvet kullanmak zorunda kalmış ve buralara 6 defa askeri birlikler sevk etmişti. Sözü geçen yerler halkı silaha sarılarak devlet kuvvetlerini 2 defa bozmaya muvaffak oldu. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa neticede isyan bölgesini itaat altına almaya muvaffak olduysa da Babali Boşnaklara ve Arnavutlara mecburi askerliği kabul ettirmekten vazgeçti. Doğu Anadolu'nun Gavurdağ, Akçadağ ve Dersim bölgeleri devamlı bir isyan halindeydi. Buralarda mahalli bir derebeylik rejimi hüküm sürüyor ve devlet otoritesinin kurulmasına engel oluyordu. Cevdet Paşa bu hususta ve Kozan Havalisi'nden asker alınmasına dair maruzatında şunları yazmaktadır. Kırım Muharebesi esnasında her taraftan asakiri muavine celp ve sevk olunduğu sırada acaba Kozanoğlu da muharebeye gönderilebilir mi diye bahsolunuyordu. O zaman İngiliz baş tercümanı Pisani, Reşit Paşa'ya gelip eğer teminat verirseniz biz Kozanoğlu'nu muharebeye sevk ederiz demiş. Reşit Paşa bundan ürküp Kozan bir müddet daha bu hal üzere giderse oraya ecnebi eli girer ve Kozan'da bir hükümeti mümtaze şeklini alır. Vaka Kozan'da şimdiye kadar evamiri devlet cari olmamışsa da haricen tanınmış bir hükümet değildir. Ama müdahale-i ecnebiyeye maruz kalırsa başımıza bir bela olur. Şimdi sırası değil, lakin ileride Kozan'ı taht-ı zapt-ı rapta almalıyız der idi. Rumeli ve Anadolu'nun sözü geçen bölgelerinden asker alınamayınca Arabistan yarımadası halkından alınması akla dahi gelemezdi. Müslüman olmayan halktan asker alma meselesi. Bu durum 1863'te toplanan vükela heyetinde görüşüldü. Mesele şöyle vaz edilmişti. Devlet askerlik mükellefiyetini hep metbu ahaliye yükletiyor. Böyle giderse öz unsurumuz olan Türklere günden güne zaaf gelir. Şu halde buna bir tedbir aranmalıdır. Tedbir olarak da ilkin Müslüman olmayan halkın askerliği meselesi üzerinde duruldu. Müslüman olmayan tebaanın askere alınması prensibi ıslahat fermanı ile kabul edilmişti. Hatta bunun için bir plan da hazırlanmıştı. Şöyle ki 1857'de Hristiyan askerlerin sayısının 3500 olması, daha sonra da tedrici olarak bu miktarın 35 bine çıkarılması kabul edilmişti. Fakat tedbirin ve planın yürütülmesi düşünülünce ciddi mahsurlar meydana çıktı. Hristiyan askerlerden ayrı taburlar teşkil edilmesi fikri pratik olmadıktan başka mesnetsizdi. Ortodoks ve Katolik taburların eğitimi nasıl yapılacaktı? Bir savaş halinde bunların sevk ve idaresi ne suretle mümkün olacaktı? Bu meselelere pratik hal çaresi bulmak adeta imkansızdı. Kaldı ki mezhep farklarına göre kurulmuş bir ordunun moral değeri ne ifade edecekti? Böyle bir ordu aynı idealet sahip bulunmayan birbirlerine düşman unsurlardan mürekkep bir topluluk olacağı şüphesizdi. Hristiyan ve Müslüman askerlerin aynı askeri birliklerde yan yana kullanılmasının da başka yönden mahsurları vardı. Müslümanlar için askerlik bir anane haline gelmiş olmasına ve hatta bir din ideolojisi yerine geçmesine karşılık Hristiyanlar askerliği sevmiyorlar ve Müslümanların yanında savaşarak ölmekle öteki dünyada mükafata kavuşacaklarına inanmıyorlardı. Müslümanlarla Hristiyanları birbirine bağlayan müşterek bir vatan mefhumu da henüz mevcut değildi. Buna rağmen muhtelif askeri birliklerin kurulmasında başka meseleler de meydana çıkıyordu. Her taburda imam bulunduğu gibi papaz ve haham da bulundurulması mümkün miydi? Müslümanların Ramazan ve bayram günlerine karşılık Hristiyanların yoğurtları ve ayrı bayramları vardı. Böyle günlerde talim ve terbiye ne hal alacaktı? Müslüman subaylar gibi Hristiyan subayların bulunması icap edeceğinden, Müslüman neferlerle Hristiyan subayların arasındaki münasebet nasıl ayarlanacaktı? Hristiyan subayların terfileri en yüksek dereceye kadar yapılmadığı takdirde, yabancı devletlerin tebaanın hukuk eşitliği prensibi namına Osmanlı hükümeti nezdinde müdahaleleri nasıl önlenecekti? Askerlere hangi dille hitap edilecekti? Bu meselelerin halli hemen hemen imkansızdı. Bu sebepledir ki askerlik hizmeti yerine nakdi bedel kabul edilmesi zaruri görüldü. Yukarıda söz konusu komisyon İstanbul'da din ve mezhep farkı gözetilmeksizin çekilecek kura neticesinde askere alınacak erlerin mızıka ve sanayi birliklerinde çalıştırılmasını uygun gördü. Anadolu'dan ve Rumeli'den alınacak askerin piyade, topçu ve süvari olarak kullanılacağını tespit etti. Asker vermeyen bölgelerden asker alınması için yeni teşebbüslere girişildi. Ahmet Cevdet Paşa 1864'te Bosna ve Hersek'te teftiş memuriyeti esnasında Boşnakları askerlik yapmaya ikna ettiği gibi bu tarihi müteakip Kozan ve havalisini itaat dairesine almak için yaptığı tesirli çalışmaları neticesinde bazı şartlarla bu bölge halkından da asker olarak faydalanılması imkanlarını hazırladı. Orduda ıslahat 1861-1869. Ordunun muhtaç olduğu asker kaynaklarının incelendiği ve bir nizama bağlanılmasına çalışıldığı sırada ordunun ıslahı işiyle de meşgul olunuyordu. Abdülaziz devrini bu ıslahatın karakteri yönünden iki devreye ayırmak mümkündür. Birinci devre Abdülaziz'in tahta çıkmasından 1869 tarihine kadar, ikinci devre ise bu tarihten padişahın tahttan indirilmesine kadar sürer. Birinci devrede hassa alayının teşkil edilmesini, ordu için yeni kıyafetin kabul edilmesini, ordunun modern silahlarla teçhiz edilmesini ve tophaneyle askeri okulların ıslahını görüyoruz. Hassa alayı teşkili. Abdülaziz önceden de belirtildiği üzere askerliği sevdiği ve gösterişe meftun olduğu için tahta geçmesini müteakip Avrupa hükümdarları gibi kendisine bir hassa alayı teşkil etti. İmparatorluğun muhtelif bölgelerinden başkente getirtilen seçme ve mahalli kıyafet taşıyan erlerle teşkil edilen bu alayın ordunun bünyesinde büyük bir yeniliğe delalet etmediğine şüphe yoktur. Bununla beraber batıdaki bu gibi alayların teşkilatı tetkik edilmek suretiyle ve ilk defa olarak kurulduğu için işaret edilmeye değer bir önem taşımaktadır. Askerin yeni kıyafeti. Askerin kıyafetiyle yapmakla görevli bulunduğu vazife arasında sıkı bir münasebet bulunduğu açık bir gerçektir. Devamlı bir surette ve her türlü şekilde vücudunu hareket ettirmek zorunda bulunan asker için kıyafet bir engel teşkil etmemelidir. Bu sebepledir ki Osmanlı Devleti'nde daha 3. Selim zamanında Avrupa usulünde bir ordu kurulmasına başlandığı vakit her şeyden önce yeni bir kıyafet kabul edilmişti. Bir adamın kıyafetinin değişmesiyle zihniyetinde de değişiklik olacağına inanıldığı için bundan sonra her ıslahat teşebbüsünde bir kıyafet değişmesi de görülmektedir. II. Mahmud devrinde Namık Paşa, askerlerin başlarını dik tutmalarını temin ettirmek için ceketlerinin yakalarını çok sert kumaştan yaptırmak lüzumunu duymuştu. Abdülaziz, Tanzimat devrinde ordu için kabul edilmiş bulunan kıyafeti gösterişsiz ve sönük bulduğu için Fransızların zuhaf dedikleri Cezayir askeri tarafından kullanılan kıyafeti kabul etti. Bu kıyafet başta büyük fes ve üzerinde sarık ve arkada şeritle işlenmiş salta ve ayakta geniş şalvar ve belde kuşak ve bacaklarda tozluktan ibaretti. Fakat bu kıyafetin pratik olmadığı sonraları anlaşıldığından tadil edildi. Şalvar terk edildi ve onun yerine yukarısı geniş, bacakları ve paçaları dar ve bir nevi pantolon demek olan potur kabul edildi. Yeni silahlar. Avrupa'da 1841 yılından itibaren silahlar süratle geliştirilmeye başlanmıştı. O vakte kadar kullanılmakta olan çakmaklı tüfeklerin iki büyük mahsuru vardı. Birincisi, yağmurlu havada ıslanmaları halinde ateş almamaları, diğeri de barut gazı kaybettikleri için mermi hızının zayıf olmasıydı. 1841'de kapsüllü tüfeklerin icat edilmesiyle bu mahsurlar ortadan kalktı. Fakat kısa bir müddet sonra şişhane denilen milli ve yivli tüfekler icat edildi. Kapsüllü tüfekler yuvarlak mermiyi 3-400 hatfe mesafeye vardırdığı halde şişhanelerin sivri kurşunları 2000 hatfeye kadar gitmekteydi. Abdülmecit devrinde şişhaneler orduya henüz pek az alınmış bulunuyordu. Abdülaziz ise bütün ordunun bu son sistem tüfeklerle teçhiz edilmesini emretti. Bunun için derhal Prusya'ya tüfekler sipariş edildiği gibi eski tüfeklerin askeri fabrikalarda şişhane tüfeği halinde değiştirilmesine girişildi. Fakat Prusyalılar bu sırada dakikada 15-20 kurşun atan iğneli tüfek icat ettiler. Avrupa devletleri ilkin bu tüfeklere karşı mütereddit bir durum takındılar. Çünkü harp halinde o vakte kadar akla gelmeyen sayıda mermi kullanmak gerekiyordu. Fakat Prusya ordularının 1864'te Danimarka'ya ve 1866'da Avusturya'ya karşı galip gelmesi üzerine iğneli tüfekler devletlerce kabul edildi. Osmanlı Devleti bu yeni silahı kabul eden ilk devletlerden oldu. Şiyander, Martin ve Winchester nevi tüfeklerden 5-600 bin kadar satın alınarak askere tevzi edildi. Subaylara ilk defa olmak üzere tabanca ve süvarilere kısa filintalara benzeyen tüfekler verildi. Bundan başka Alman fabrikatörü Krupp'un ihtira etmiş olduğu toplar her yönden kullanılmakta olanlara faik görüldüğü için bunların muhtelif çaplılarından satın alınarak sahra bataryaları teşkil edildi. Akdeniz ve Karadeniz boğazlarıyla Kars, Erzurum ve Tuna sınır boyları gibi birinci derecede önemi bulunan müstahkem mevkiler de hep bu yeni icat topların en büyük çaplılarından olanlarıyla teçhiz edildi. Bu esnada Tophane Amire'ye bağlı fabrikalarda en yeni modelde tüfek, top, mermi vesaire yapacak şekilde ve hariçten bu işe elverişli her türlü makinalar getirtilmek suretiyle ıslah edildi. Askeri okulların ıslahı teşebbüsü. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun subay ve yüksek komuta kadrosunda gereği kadar askeri eğitim görmüş, liyakatli subay ve komutan bulunmadığı anlaşılmıştı. Abdülaziz tahta çıktığı günden itibaren ordunun çeşitli noksanlarının tamamlanmasına çalıştıysa da Girit isyanı 1866 çıkınca ordunun perişan durumu bir defa daha göze çarptı. Girit'e 20-30 bin asiye karşı büyük kuvvetler ve donanma gönderildiği halde isyanı kısa zamanda bastırmak mümkün olamadı. Osmanlı ordusuyla asilerin vaziyeti öyle bir manzara gösteriyordu ki, takatsiz kalan bir aslanla kendisini rahatsız ettiği halde bir türlü tutulamayan bir sinek hikayesi hatıra gelmemek mümkün değildi. Ordunun zaafı en çok yeni usulde yetişmiş subay noksanından ileri geliyordu. Padişah başta olmak üzere bütün devlet adamları askeri okulların ıslahına önem verilmesi gerektiğini anlamışlardı. Fakat bu hususta başvurulması icap eden tedbirler kestirilemiyordu. Abdülaziz harp okulu için yeni bir bina yaptırdı. Derslerin yeni usullere göre okutulmasına başlandı. Fransızca ve jimnastik dersleri ilk defa olarak askeri idadilerde mecburi ders olarak kabul edildi. Bu dersler için yabancı öğretmenler getirtildi. 1863 yılında padişah bizzat harp okulunun imtihanlarında bulunmak suretiyle okula önem vermekte olduğunu gösterdi. 1866'da Serasker Rüştü Paşa askeri okulların ıslahı için ciddi bir teşebbüse girişti. Viyana Harp Okulu'nda tahsil etmiş olan Galip Paşa Harp Okulu'na, Hubar adında bir İngiliz subayı da Heybeliada'daki Deniz Okulu'na müdür tayin edildiler. Bundan başka askeri okulların ıslahı için gerekli tedbirleri tespit etmek üzere 6 Osmanlı ve 3 yabancı subaydan bir komisyon kuruldu. Bu heyet ön planda her türlü suistimalleri önleyecek ve idarede disiplin sağlayacak bir nizamname meydana getirdi. Yüksek idare amirleri bu hususta teklif edilmekte olan kontrol tedbirlerini kabul etmek istemediler ve itirazda bulundular. Serasker, vatansever olmakla beraber cahil ve inatçıydı. Şahsen Türk ordusunun Avrupa ordularına muadil bulunduğuna inanmaktaydı. Vaki itirazları dikkat nazara almayarak komisyonu dağıttı ve ıslahat taraftarı olan Galip Paşa'yı da azletti. Serasker Rüştü Paşa vazifesinin ehli değildi. Ne Avrupa olaylarından netice çıkarmasını biliyor, ne de Osmanlı İmparatorluğu'nun muhtaç olduğu ordunun karakterini takdir edebiliyordu. Filhakika Prusya'nın 1866'da Avusturya İmparatorluğu'nu mağlup etmesi, Avrupa devletleri için büyük bir sürpriz teşkil etmişti. Bu olay birçok devletleri askeri teşkilatlarını Prusya teşkilatından faydalanmak suretiyle değiştirmeye sevk etti. Rüştü Paşa bu olaydan faydalanmayı düşünmedi. Girit isyanı bile onun uyuşmuş tabiatını sarsacak bir tesir yapamadı. Bu sebepledir ki Osmanlı ordusunun bünyesinde esaslı bir ıslahat teşebbüsüne ancak 1869'da Serasker Hüseyin Avni Paşa tarafından girişilebildi. Orduda 1869 ıslahatı. Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Ali Paşa ile Girit isyanının bastırılmasında bulunmuştu. Padişah Hüseyin Avni Paşa'yı sevmiyor ve ona itimat etmiyordu. Fakat Ali ve Fuat Paşalar kendisini takdir ediyorlardı. Hüseyin Avni Paşa bir komutan için gerekli kalitelere sahipti. Dinamikti ve çalışkandı. Geceleri ancak 4 saat uyuyabiliyordu. Kendisinde yüksek mevkilere geçmek ihtirası vardı. Daha Girit'te bulunduğu sırada serasker olmak hususunda arzusunu yakın dostlarına ifade etmişti. Ali Paşa Girit'teyken Osmanlı İmparatorluğu için tasarladığı geniş ıslahat programının orduyla alakalı kısmını yürütmek için 1869'da Hüseyin Avni Paşa'yı seraskerlik makamına getirdi. Hüseyin Avni Paşa bunun üzerine Osmanlı askeri teşkilatının istinat etmekte bulunduğu 1843 tarihli kanunnameyi tadil etmek suretiyle Haziran 1869'da yeni bir kanunla Türk ordusunun bünyesinde esaslı bir değişiklik meydana getirdi. Ordu sınıfları. Bu kanuna göre ordunun kuvvetleri nizamiye, redif ve müstahfiz olmak üzere 3 kısma ayrılmıştır. Nizamiye kuvvetleri ordunun çekirdeğini teşkil etmektedir. 2 kısımdır. Faal kuvvetler, yedek kuvvetler. Redif kuvvetler de iki kısma ayrılmaktadır. Birinci sınıf redif kuvvetleri, ikinci sınıf redif kuvvetleri. Savaş halinde toplanan başıbozuk kuvvetlerle Mısır'ın göndermeye mecbur bulunduğu yardımcı kuvvetler için yukarıda söz konusu kanunda bir kayıt mevcut değildir. Askerlik hizmeti. Askerlik hizmeti nazari olarak bütün Osmanlılar için mecburidir. Fakat İstanbul halkıyla Girit halkı askerlikten istisna edilmiştir. Arnavutlukla Doğu Anadolu'nun bazı vilayetlerine ve Suriye'nin bir kısmına ise bu hizmet teşmil edilememiştir. Askerlik hizmeti prensip itibariyle kura usulüne dayanmaktadır. Fakat gönüllü olmak isteyenlerle bedel mukabilinde hizmet görmek isteyenler de orduya kabul edilmektedir. Hizmet müddetinin tümü 20 yıldır. Nizamiye ordusunda hizmet 4 yıldır. Bu hizmetleri bitirenler ihtiyat yedek sınıfına geçerler. İhtiyat müddeti 1 yıldır. Alakalılar isterlerse nizamiye ordusunda bu hizmetlerini yaparlar. O takdirde bu müddet redifte geçirmek mecburiyetinde bulundukları müddetten tenzil edilir. Redif sınıfında hizmet 6 yıl olup 3'er yıllık 2 bölüme ayrılmıştır. Nizamiye ve ihtiyat sınıflarında hizmetlerini bitirenlerle kura isabet etmemiş olanlar redifte her yıl 1 ay çağrılacakları yerde askerlik yaparlar. Redif hizmetini bitirenler 8 yıl müddetle mustahfiz sınıfını teşkil ederler. Kuvvetler. Bu sınıflara göre ordunun kuvveti şöyle tespit edilmişti. Nizamiye sınıfı 173 bin, ihtiyat sınıfı 53 bin, redif sınıfı 182 bin olmak üzere 418 bindi. Bu kuvvete savaş halinde Mısır'ın ve Trablus'un verecekleri 19 bin kişilik bir kuvvetle başıbozukların ve Arap kabilelerinden gelecek 40 bin kişilik bir kuvvetin eklenebileceği ümit ediliyordu. Ordu merkezleri. Silahlı kuvvetler 7 orduya taksim edilmişti. Bu orduların isimleriyle merkezleri şöyleydi. 1. Ordu, Hassa Ordusu, İstanbul. 2. Ordu, Tuna Ordusu, Şumlu. 3. Ordu, Rumeli Ordusu, Manastır. 4. Ordu, Anadolu Ordusu, Erzurum. 5. Ordu, Suriye Ordusu, Şam. 6. Ordu, Arabistan Ordusu, Bağdat. 7. Ordu, Yemen Ordusu, Yemen. Her ordu nizami olarak 6 piyade, 4 süvari, 1 sahra topçu ve 1 de ağır topçu alayından ve ordu çevresindeki kale hizmetleri için 3 piyade, 2 süvari, 1 topçu livası ihtiva eden 6 livalık 2 fırkadan müteşekkildir. Ordu mevcudu normal olarak 26.700 kişidir. Müstesna olarak merkezi İstanbul olan Hassa ordusu 7 piyade, 7 süvari, 5 topçu, 2 istikam alayından ve 2 amele livasından ibarettir. Topçu alayları Karadeniz Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara bölgesinde serpiştirilmiştir. 3. Ordunun nizami teşkilatına ilave olarak Bosnalı askerlerden müteşekkil 2 Bosna alayıyla bir hudut, bir de kordon alayı vardır. 6. Orduysa sadece 5 piyade ve 2 süvari alayından müteşekkildir. 7. Orduya gelince 5 piyade alayından kurulmuştur. Her liva, liva rütbesinde bir generalin, paşanın, her fırka bir ferikin, her orduysa bir mareşalin, müşir komutasındadır. Rediflerin ayrı kuruluş kadroları vardır. Fakat redif teşkilatının bir liva komutanı ordu kurma heyetine iştirak etmektedir. Ordu kurma heyeti ordunun strateji hareketlerini idare eder. Ordunun tümü seraskerin komutasındadır. Dar-ı Şarayi Askeri ile onu idare eder. Askerlik eğitimi. Piyade silahlarıyla topların geliştirilmek suretiyle ateş kudretlerinin artırılması, savaşta bu silahlar karşısında askerin taarruz etmesi ve savunması için yeni usullerin kabul edilmesine sebep teşkil etmişti. Hüseyin Avni Paşa bu sebeple ordu için yeni talim usulleri kabul etti ve sık sık manevralar, harp oyunları tertip etmek suretiyle askerin savaş kudretini ve kabiliyetini artırmaya gayret etti. Bu hususta yabancı uzman ve subaylardan da geniş ölçüde faydalanıldı. Askeri ıslahatın karakteri. Hüseyin Avni Paşa'nın orduda yaptığı ıslahat, devrinin askerlik ilim ve sanatının şartlarına uygundur. Avrupa ordularında ve bunlar arasında en çok Prusya ordusunda tatbik edilen teşkilat, usul ve kaideleriyle eğitim metotları kabul edilmişti. Bununla beraber ordunun ıslahında göz önünde tutulan hedef, imparatorluğun savunulmasıydı. Bu sebeple yapılan yeni teşkilattan en çok gerektiği vakit eli silah tutan halkın asker olarak savaşa iştirak ettirilmesi düşünülmüştü. Bu iş için en çok kemiyete ehemmiyet verilmişti. Subayların yetiştirilmesinde eskiden olduğu gibi nazari bilgi ve eğitim zayıf kalmıştı. Subay kadrolarını okuldan yetişmiş subaylarla doldurmak zamana ihtiyaç gösterdiğinden alaylı tabir edilen ve ordudan yetişen subaylardan faydalanmak gerekiyordu. İki menşeli subayın mevcudiyeti ise türlü ihtilaflara yol açmaktaydı. Bununla beraber ve bütün bu kusurlara rağmen Abdülaziz devrinde bu ıslahatla ordu daha modern bir şekle girmiş bulunuyordu. 8. Ordu.